إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين قيمتي kardeşlerim Mümin suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a kitabın verildiğini, ona ve ona iman etmiş olanlara hidayet kaynağı olarak, öğüt almak isteyenlere öğüt kaynağı olarak Tevrat'ın indirildiğini ifade etmişti. O kıssayı okuyanlar hatırlayacaklar. Tevrat'ı okuyanlar hatırlayacaklar Hazreti Musa'nın mücadelesini. Bu ayetleri okuyanlar hatırlayacaklar Hazreti Musa'ya iman eden o gizli Müslümanın yapmış olduğu mücadeleyi ve sonunda imanını ortaya koyuşunu, ölümü göze alışını ve Allah Azze ve Celle'nin de onu muhafaza edişini, Firavun'u boğmasını, denizde Firavun'un boğulmasını ve onunla beraber askerlerinin de boğulmasını hatırlayacaklar. O yüzden Kur'an burada zikir olarak ifade ediyor bu olayı. Tevrat Musa'ya verildi ve hidayet kaynağı olarak, bir zikir olarak hatırlatmak için bu olayları ve Hazreti Musa'ya iman edenlere de miras olarak Allah kitabı bıraktı. Bu şekilde kitabın bir peygamberden sonra ondan sonraki ümmetine miras olduğunu görüyoruz. Demek ki Kur'an da bize mirastır. Hazreti Peygamber'in bize bırakmış olduğu miras. Peygamberler mal mülk bırakmazlar. Peygamberler ilim bırakırlar. Peygamberler vahiy bırakırlar. Onların mirasları odur. Bundan daha güzel bir miras olabilir mi? İnsanlar çocuklarına mal mülk bırakırlarken, akıllı babalar, anneler çocuklarına ahlak bırakırlar. Çocuklarına inanç, sağlam bir iman bırakırlar, güzel bir ahlak bırakırlar. Peygamberlere gelince onlar ümmetlerine kitap bırakırlar. Kelamullah'ı miras olarak bırakırlar. Allah'ın kelamından daha kıymetli bir şey olmadığına göre o halde o mirastan daha üstün bir miras da mevcut değildir. Hazreti Musa'ya Tevrat verildiyse Efendimiz'e de Kur'an verildi. Tevrat bir kavme gönderilmiş idi, Kur'an ise bütün insanlığa. Hazreti Musa bir kavme gönderilmişti, Hazreti Muhammed ise bütün insanlığa. Hazreti Musa'nın mirası Tevrat, İsrailoğullarına bırakıldı. Onlar o Tevrat'ın kıymetini bilmediler. O mirasın kıymetini bilmediler. Mirası yeryüzüne hakim kılmak için çalışacaklarına, Allah'ın kelamını yeryüzüne hakim kılacaklarına, onlar o kadar terk ettiler ki Tevrat'ı, zamanla alimleri bile Tevrat diye bir kitabın olduğunu unuttu. 7-8 asır kadar sonra Allah Azze ve Celle Uzeyr'i gönderdiği zaman, Uzeyr Aleyhisselam tarafından tekrar yazıldığı rivayet edilmektedir. Alimlere dahi Tevrat diye bir kitabın varlığını unutacak kadar uzaklaşmışlardı Tevrat'tan. Kendilerine miras olarak bırakılmıştı, mirasın kıymetini bilmediler. Şu anda ellerinde okumuş oldukları Ahd-i Kadim kitabı mukaddes olarak basılan Tevrat, Zebur, İnciller hepsinin bir arada basıldığı kitaplarda veya Ahd-i Kadim'de Tevrat'ta, Zebur'da bir takım kutsal metinlere bakıldığı zaman şuna benzer bilgilere rastlayacaksınız. Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına kızgındır. Yahudilere kızgındır ve buna kendi kitapları şahittir. Hazreti Musa'dan sonra gelmiş olan metinlerde de, Hazreti Musa hayattayken gelmiş olan ayetlerde de Allah Azze ve Celle'nin İsrailoğullarına olan kızgınlığı apaçık görülür. Kendileri şu anda okuyorlar. Kitab-ı Mukaddes'te Allah Azze ve Celle onlara şöyle seslendiği ifade edilir. Ey İsrailoğulları, benim hükümlerimi yeryüzünde hakim kılacaktınız, yapmadınız. Cihad edecektiniz, etmediniz. Haramlara engel olacaktınız, memleketinizde harama müsaade etmeyecektiniz, ettiniz. Her yaş ağacın altında zina ettiniz, bunu gördünüz ve sessiz kaldınız. Sizi milletlerin arasında paylaştıracağım, sizi darmadağın edeceğim. Paramparça olacaksınız ve üzerinizden kılıç kalkmayacak, hep korku içerisinde yaşayacaksınız. Çünkü mirasa sahip çıkmadınız. Size Tevrat miras olarak verilmişti. Onu koruyacaktınız, okuyacaktınız. Çocuklarınıza öğretecektiniz, ezberleyecektiniz, yaşayacaktınız. Memleketinizi hakim kılacaktınız. Ama nasıl ki Müslümanlardan niceleri Kur'an'ı mehcur bıraktılarsa, Tevrat'ı da İsrailoğulları mehcur bıraktılar. Terk ettiler. Furkan suresinde Allah Azze ve Celle bize miras olarak bırakılan Kur'an hakkında buyurur ki وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Peygamber der ki, Ya Rabbi, benim bu milletim Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktılar. Benim bu milletim, ya kimisi Kur'an'ı toptan inkar etti, toptan terk ettiler, o şekilde mehcur bıraktılar. Yani ondan uzaklaştıkça uzaklaştılar. Yani Kur'an'dan hicret ettiler. Şirkten ve günahlardan hicret edeceklerine, Kur'an'dan hicret ettiler. Şirkten hicret edeceklerine, tevhidden hicret ettiler. Kötü arkadaşlardan hicret edeceklerine, peygamberlerden hicret ettiler. Kötü sözlerden, ideolojilerden, kafalardan uydurulmuş olan o ideolojilerden hicret edeceklerine, Allah'ın kitabından hicret ettiler. İnsanların ortaya koyduğu kanunlardan, fikirlerden, inançlardan hicret edeceklerine, Kitabullah'tan hicret ettiler. Peygamber böyle davacı olur. Ya Rabbi, benim milletim Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktılar. Peygamber demek ki herkese şefaatçi olmuyor. Herkes peygamberin şefaatçi olacağından bahsediyor. Evet, kiminden şefaatçi olacak? Şefaatini ümit ediyoruz, umuyoruz ama sadece şefaat etmeyecek, aynı zamanda davacı da olacak. Kur'an da öyle. Kur'an kimine şefaat eder, kiminden de davacı olur. Hadiste ifade olunduğu üzere kıyamet gününde Kur'an diyecek ki, ya Rabbi şu adam beni öğrendi sonra beni terk etti, ben ondan davacıyım. Kur'an davacı oluyor. İşte kime miras bırakıldıysa o mirasa sahip çıkmak zorunda. Bir baba çocuğuna miras bıraksa, çocuk o mirasa sahip çıkmasa, kötülere bıraksa, terk etse, baba ondan davacı olmaz mı? Evladım, ben senin için bu kadar çalıştım, bu kadar didindim, uğraştım, hepsini sana bıraktım, sen de onu terk ettin. Benim sana bıraktığımı sen nasıl terk edersin? Ne kadar saygısız bir evlatsın, ne kadar nankörsün demez mi? Babanın bıraktığı maldan, mülkten daha kıymetli değil midir peygamberlerin bıraktığı kitap? İnsanlara hidayet yolunu gösterecek olan kitap. İnsanlar malsız mülksüz de belki yaşarlar. Belki uygun bir hayat yaşayamazlar ama yine yaşarlar. Fakat hidayet yolundan çıkarlarsa nasıl yaşayacaklar? Hayvanlardan daha aşağı hale gelmezler mi? İşte onun içindir ki kitabı terk etmek bu kadar büyük bir günahtır. Hidayeti terk etmek demek, hayvanların yapmadığını yapacak bir hayatı tercih etmek demek. Çünkü hidayetten sonra dalalet vardır. İnsan hidayeti terk edecek olursa, kendisine bırakılmış olan o mirası terk edecek olursa, o zaman geriye ne kalır ki? Hidayetin dışındaki nedir ki? Dalalet değil midir? Sapmadır, sapıklıktır. Dolayısıyla hak bir tane olduğuna göre o hakkı terk etmek doğru olamaz. İki kere iki hem dört hem beş hem altı hem üç olamaz ki. Hak bir tanedir. İki kere iki dörttür, beş değildir, altı değildir. Aynen öyle hak her meselede bir tanedir. Dolayısıyla o hakkı terk edenler ondan sonrasında neye sarılacaklar? Batıldan başka bir şey kalmıyor ki ellerinde. Hakkı terk ettiğiniz zaman elinizde batıldan başka bir şey kalmaz ki. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle miras kelimesini kullanıyor. İsrailoğullarına kitabı miras bıraktık. Fakat onlar o mirasın kıymetini bilmediler. Mirasa sahip çıkacaklardı, o mirası yeryüzünde hakim kılacaklardı. Rablerini yeryüzünde hakim kılacaklardı. Allah'ın istediği bir medeniyet meydana getireceklerdi. Yapmadılar. Kendi keyiflerinin peşinden koşturdular. Dünya sevgisi kalplerini kaplamıştı. Her birisi 1000 yıl yaşamak istiyordu adeta. Halbuki 1000 sene yaşasaydılar da Allah'ın azabından kurtulamazlardı. İnsanlar neden Allah'ın mirasını terk ederler? Neden hem Kur'an Kur'an derler, yeri gelir ağlarlar? Anlamadan okumaya devam ederler. Neden Allah'ın mirasını terk ederler? Dünya sevgisi o mirasa sahip çıkmamızın önündeki en büyük engeldir. O mirasa sahip çıkacak olanlar dünya sevgisini kalbinden atmak zorundadırlar. Yoksa neden insanlar o mirası terk ediyorlar? Bir sebep olması lazım gelir. Müslüman olmasa tamam haydi, ama Müslümanlar neden terk ederler? Haydi Müslüman olmayanı anladık. Müslüman neden terk eder? Rabbinin mirasını nasıl terk eder? Dünya peşinde koştuğu için terk eder. Dünyaya sarıldığı için terk eder. Dünyaya sarılabilmesi için Kur'an'ı terk etmesi gerektiğine inanır. O yüzden terk eder. Halbuki Kur'an'ı terk ettiği zaman Allah Azze ve Celle cezayı amelin cinsinden verir, dünyayı da ona vermez. Ceza amelin cinsindendir. Sen madem ki dünyayı arzu ettin, dünya sana verilmeyecek. Madem ahireti arzu etmedin, madem Rabbini razı etmeyi düşünmedin, madem sadece şehvetlerinin peşinde koşturdun durdun, o halde ona da ulaşamayacaksın. Maksadının aksi gerçekleşecek, ceza amelin cinsinden gelecek, tokadı oradan yiyeceksin. Öyle oldu. İsrailoğulları da o şekilde oldu. Kitabı terk ettiler, dünyaya daldılar. Allah Azze ve Celle onlara birkaç asırda bir büyük bir tokat indirdi. Üzerinizden kılıç kalkmayacak buyurulmuştu. Kitaba çünkü sahip çıkmadılar. Üzerlerinden kılıç gerçekten de kalkmadı. Hazreti Musa'dan sonra 5-6 asır kadar sonra iki devlete bölünmüşlerdi. İsrail ve Yahuda diye ya da Yahudiye olarak iki devlete bölünmüşlerdi. Bu iki devlet de birisi Babilliler tarafından yıkıldı, biri Asur İmparatoru tarafından yıkıldı. Yerle bir edildiler, kılıçtan geçirildiler, bütün kütüphaneleri yakıldı. Kitaba sahip çıkmayanlara Allah Azze ve Celle bu şekilde ceza verdi. Daha sonrasında Hazreti İsa'yı gönderdi. O devletlerin yıkılmasından yine 5-6 asır kadar sonra Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'yı gönderdiği zaman onları toparlamak için göndermişti. Onlara yeniden bir şans tanıyordu. Belki akılları başlarına gelmiştir diye yarın kıyamet günü ya Rabbi bize bir şans daha verseydin demesinler diye. Hazreti İsa geldi, onu da öldürmek istediler. Hazreti İsa der ki benden sonra büyük musibetlere uğrayacaksınız. Çünkü Rabbim beni size gönderdi ki adam olasınız diye. Nasıl ki tavuk civcivlerini kanatlarının altına alır, onları muhafaza etmek için, ben de öyle gönderildim ki sizi kanatlarımın altına alayım diye. Ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz, benden sonra belalara uğrayacaksınız. Öyle de oldu. Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden 30 sene kadar sonra Romalı generaller tarafından bu sefer kılıçtan geçirildiler. Her kime miras bırakıldıysa, o mirasa, o kutsal mirasa sahip çıkmadıysa Allah Azze ve Celle tarafından cezalandırıldı. Şimdi bakalım bu ümmete. Bu ümmet Hazreti Peygamber'den gelen bir takım emanetleri Topkapı Sarayı'nda mı muhafaza ediyor? Görevini yapmış mı oluyor acaba bu şekilde? Miras öyle mi? Hazreti Peygamber'in sakalı öyle mi? Hazreti Peygamber'in cübbesini Topkapı Sarayı'nda mı saklıyorlar? Mirasa böyle mi sahip çıktıklarını zannediyorlar? Güzel güzel ışıklandırıyorlar öyle mi? Altından çerçevelerin içine mi yerleştiriyorlar? Hazreti Peygamber'in kılıcını bu şekilde koruduklarını mı zannediyorlar? Bu mirasa sahip çıkmak öyle mi? Vallahi değil, billahi değil. Hazreti Peygamber'in mirasına sahip çıkmak, Kur'an'a sahip çıkmaktır. Peygamberler arkalarında mal mülk bırakmazlar, kılıç da bırakmazlar, cübbe de bırakmazlar. Onların derdi ne kılıçtır ne cübbe. Onlar arkalarında vahiy bırakırlar. Onlar arkalarında bir dava bırakırlar. Onlar arkalarında bir ümmet bırakırlar. O ümmet yeryüzünde İslam medeniyetini kursun diye. Fakat ümmet görevini yapmazsa, İslam medeniyetini kurmazsa, sadece peygamberin kılıcını güzel yerlerde saklayacak olursa, bu şekilde peygamberine karşı görevini yerine getirmiş olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak isteyenler onun davasını omuzlamalılar. Onun mirasına sahip çıkacak olanlar neden sünnetleri bile terk etmiyorlar da Hazreti Peygamber'in davasını terk ediyorlar? Yazıklar olsun. Sakal gibi bir sünneti ya da vacibi terk etmezler de, tırnak kesmek gibi bir sünneti terk etmezler de, namazın sünnetleri gibi sünnetleri terk etmezler de, abdest alırken ağza ve burna su vermek gibi sünnetleri terk etmezler de, peygamberlerin hepsinin ortak sünneti olan kelime-i tevhidi anlatmak, tevhid davasını omuzlamak ve yeryüzünde tevhidi hakim kılmak, bu peygamberlerin hepsinin ortak ve en büyük sünnetidir. Bunu terk ederler. Namazdan sonra tesbihatı terk etmezler çünkü kolaydır. Sakal bırakırlar çünkü kolaydır. Tırnaklarını keserler çünkü kolaydır. Sünnet namazları kılarlar, bazen oruç tutarlar çünkü kolaydır. Ama Hazreti Peygamber'in en büyük mirası olan İslam medeniyetini korumadılar. Tevhidi hakim kılmadılar. Yeryüzünde Allah'ın dediği olmalıydı. Allah'ın dediği olmuyor. Bunu gerçekleştirmek için çalışmayanlar, bunun mücadelesini vermeyenler, bu mücadeleyi tribünlerden seyredenler, sahaya atılmayanlar, ben de varım, bana da bir görev yok mu demeyenler, bir kenarda durup seyirci olanlar, Onlar Kur'an okumakla, hafızlık yapmakla Allah'ın bize bırakmış olduğu mirasa sahip çıkmış olamazlar. Her sene 10.000 tane hafız yetiştirseniz vallahi de billahi de Kur'an'a sahip çıkmış olamazsınız. Kur'an'ın davasından habersiz nesiller, hatta Kur'an'ın davasından habersiz hocalar, Kur'an'ın davasından habersiz müftüler, Kur'an'ın davasından habersiz hafızlar, 10.000'lerce yetiştirmiş olsanız da bir şey değişmeyecektir. Bu Allah'ın bize bırakmış olduğu mirasa sahip çıkmak sayılamaz. Allah Azze ve Celle bu şekilde İsrailoğullarının o mirasa sahip çıkmadıklarını, halbuki Allah'ın onlara kitabı miras bıraktığını anlattıktan sonra ey Resulüm sabret buyurmuştu. Yani nasıl ki Musa sabrettiyse İsrailoğullarının hallerine, ahlaksızlıklarına, zulümlerine, isyanlarına, itaatsizliklerine, sen de öyle sabret ey Resulüm. Nasıl ki Allah Azze ve Celle sonunda Hazreti Musa'yı yükselttiyse sen de yükseleceksin. Nasıl ki ona tabi olan samimi müminler, o günün samimi Müslümanları yükseldiyse, dereceler kat ettiyse sana iman edenler de öyle dereceler kat edecekler. Sabredeceksin ey Resulüm. Allah'ın sana olan vaadi haktır. Allah vaadinden dönecek değildir. Sabret. Çünkü Rabbin için her şeye değer ey Resulüm. Rabbin için sabretmeyeceksin de ne için sabredeceksin? Millet, insanlar hanımı için birçok şeye sabrederler. Babalar çocukları için birçok şeye sabrederler. Anneler evlatları için ne kadar sabrederler. Ey Resulüm sen de Rabbin için sabret. Rabbin bunlardan daha aşağı değil. Seni yaratan Allah anadan babadan daha aşağı değil. Evlattan daha aşağı değil. Onlar için bile insanlar nelere katlanıyorlar, sen de katlanacaksın. Ve Rabbinin sana vaadi gerçekleşecek. Sen katlanacaksın, sabredeceksin. Allah'ın yükünü omuzlayacaksın, Allah da senin yükünü omuzlayacak. Ve vada'na anke vizrak ellezi enkada zahrak. Senin sırtını çatırdatan gıcır gıcır, tıpkı yüklü bir kamyonun, çok ağır yükle yüklenmiş olan bir kamyonun gıcırdaması gibi, senin sırtını böyle gıcırdatıyordu ya hani o yük, sen o yükünü aldık omuzlarından, hafiflettik senin yükünü. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle vaat etti ve vaadini yerine getirdi. Sen Allah'ın yükünü omuzla, Allah da senin yükünü omuzlasın. Sen Allah'ın davasını omuzla, o mirasa sahip çık. Allah Azze ve Celle de senin dertlerini omuzlasın. Seni dertlerinin bir çoğundan kurtarsın. Özel ve şahsi meselelerinin bir çoğundan kurtarsın. Allah sen hizmetçisi olarak seçsin bir kere. Ondan sonra bak göreceksin nasıl bir sürü sıkıntılarından seni kurtarıyor. Bir rivayette Allah Resulü öyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle bir kulunu kendine hizmetçi olarak seçecek olursa, artık onu zevce ve evlat ile meşgul etmez. Yani ona öyle bir zevce verir ki, öyle bir evlat verir ki, onu meşgul etmeyecek bir zevce ve onu meşgul etmeyecek bir evlat. Eğer insanı çok meşgul eden bir zevcesi varsa, bir zevci varsa ya da çocukları varsa, ya da olmadık işler başına gelip duruyorsa, her gün yeni bir musibet, her gün yeni bir musibet düşünmeli. Herhalde ben Allah'ın yükünü omuzlamamışım ki, Allah da benimkini omuzlamıyor demeli. Elbette bir sebep olmalı. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen bütün musibetler ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Yani Allah'ın zulmüyle değil yani. Bir takım musibetlere uğradığın zaman Allah'ın zalim olduğunu mu düşüneceksin? Allah kullarına zalim değil, o halde kendimizden bileceğiz. Kendi günahlarımızdan bileceğiz. Ve ya'fu an kesir. Allah nicelerini de bağışlamaktadır ha. Buna rağmen nicelerini de bağışladığı halde yine de eğer bir azap, bir musibet geliyorsa ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize kanunlarını açıklar. Kitaba sahip çıkılmadığı zaman gelecek olan musibetleri tahmin edin demek ister. Siz bir görev aldınız Allah'tan, ümmet olarak seçildiniz. Ümmetin bir vazifesi var, kitabı yükseltmek, kitabı hakim kılmak. Bu vazifeyle vazifelendirilmiş. Bu vazifeyi yerine getirmeyip de herkes kendini düşünür de Allah'ın kitabını düşünmeyecek olursa, kendi haklarını savunur da Allah'ın haklarını savunmayacak olursa, işçi kendi haklarını savunuyor, sendikalar kuruyorlar. Memurlar kendi haklarını savunuyor, sendikalar kuruyorlar. Talebeler haklarını savunuyor, dernekler kuruyorlar. Allah'ın hakkını kim savunacak? Yeryüzü Allah'ın, gökyüzü Allah'ın. Ama onun dediği olmuyor. Halbuki hak onun. Onun hakkını kim savunacak? Irkının haklarını savunanlar. Türk, Türk'ün hakkını, Kürt, Kürt'ün hakkını, Arap, Arap'ın hakkını savunuyor. Bulgar, Bulgar'ın hakkını, Yunan, Yunanlı'nın hakkını savunuyor. Allah'ın hakkını Müslümanlar savunmak zorundadırlar. Bu kitap bize miras olarak bırakıldı. Bu hakkı savunurken başımıza gelecek olanlara da sabır göstermek zorundayız. Ey Resulüm sabret derken aslında Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara bu emri vermiş olmaktadır. Peygamberine hitap ediyor ama aslında ümmeti Muhammed'e hitap ediliyor. Çünkü zaten peygamber sabrediyordu. Hakikatte hitap belki üslub olarak peygambere dönük gibi görülüyor. Ama aslında ümmetine hitap ediliyor. Çünkü ümmetinden niceleri onun yolunda başına gelenlere sabretmiyorlar. Başına bir takım, Allah yoluna bir takım musibetler geleceğinden korkarak görevlerini yerine getirmiyorlar. İşte Allah Azze ve Celle aslında bütün Müslümanlara hitap ediyor. Sabredin. Allah için sabretmeyeceksiniz de kim için sabredeceksiniz? Elmas taşımayacaksınız, altın taşımayacaksınız da ne taşıyacaksınız? Odun mu taşıyacaksınız? Taş mı taşıyacaksınız? Altın elmas taşımayanlara Allah odun taşıtır, taş taşıtır. Günlük hayatınızda bunu görmüyor musunuz? Kimi zaman çocuğunuza bir şey olur, kimi zaman ananıza, babanıza. Her gün bir şey, her gün bir şey, her gün bir dert. Anlamıyor musunuz? Allah odun taşıtıyor, taş taşıtıyor. Elmas taşımak istememiştin, odun taşımak istememiştin. Allah odun taşıtıyor. Elmas altın taşımayanlara Allah odun taşıtıyor, taş taşıtıyor. Anlamıyor muyuz hala? Allah Azze ve Celle sabret ey Resulüm buyurur. Sabır üç çeşit. Farzlara karşı sabır, haramlara karşı sabır ve musibetlere karşı sabır. Başka sabır çeşitleri de söylenebilir aslında. Mesela nimetlere, nimetlerin bolluğuna karşı sabır da söylenebilir. Bu noktadan pek bakılmamıştır meseleye. Daha çok sabır dendiği zaman mesela fakirliğe sabır şeklinde anlaşılmıştır. Halbuki sabır yalnız fakirliğe olmaz, zenginliğe de olur. Zenginlik için daha çok şükür kelimesi kullanılmıştır tarihte. Zenginliğe karşı şükretmekten bahsedilmiştir. Halbuki zenginliğe karşı da sabır gerekir. Güçlü olduğunuz zaman insanlara zulmetmemek için sabretmeniz lazım çünkü. Fakir zaten zulmedemez, kolay kolay zulmedemez. Zengin zulmedebilir. Zengin olduğunuz halde zulmetmemeye dayanabileceksiniz. Dayanmak zorundasınız, ona da sabır göstermek zorundasınız. Makama da sabır göstereceksiniz, makam sahibi olduğunuz halde zulmetmeyeceksiniz. Bu da bir sabır. Ey Resulüm sabret. Hem farzları yerine getirmek için sabret. İnsanların bazıları farzlara karşı sabırlı değildirler. Namaza karşı sabırlı değildir, oruca karşı sabırlı değildir. Ya da farzların bir kısmına sabırlı olsa diğer kısmına sabırlı olmaz. Mesela namaz kılar, oruç tutar ama zekat vermeye bir türlü eli varmaz. Allah'ın malını Allah'a veremez bir türlü. bir türlü eli varmaz. Cebinde akrep mi vardır her ne ise bir türlü Allah'ın malını Allah'a veremez. O meselede sabır gösteremez. Bir kısmı farzlara karşı sabır gösterir, haramlara karşı sabır gösteremez. Farzlar yapar ama haramlardan kendini koruyamaz. Gözünü haramdan sakınamaz mesela. Rüşvet teklif edildiği zaman, al sana 100 milyar, 200 milyar denildiği zaman mesela, yok diyemez. Harama karşı sabırsızdır. Zinaya karşı sabırsızdır. Harama karşı, harama bakmaya karşı sabırsızdır. Faize karşı sabırsızdır. Buna benzer haramlara karşı sabırsızdır. O da o noktada kaybeder. Bir kısmı farzlara ve haramlara sabırlı olduğu halde musibetlere karşı sabırlı olamaz. Bir musibete uğradığı zaman hemen feryadı figan eder, hiç sabır gösteremez. Halbuki Allah Azze ve Celle'dendir o musibet. Madem ondandır, o halde mesele yok demek icap eder. Madem ondandır, sevdiğimden geliyor. Nasıl ki insana sevgilisi tokat vursa, hatta bazen güler geçer. Onu şiddetli bir ceza gibi görmez. Çünkü sevgilisindendir, aynen öyle Rabbinden bir musibet geldiği zaman o şekilde bakmalı. Rabbimden geliyor, herhalde Rabbim günahlarımı bağışlamak istiyor demeli. Ya da herhalde Rabbim benim mertebemi yükseltmek istiyor demeli. Ya da Rabbim beni ikaz etmek istiyor demeli. Beni çilekeş hale getirmek istiyor demeli. Benim eksiklerim, kusurlarım var, beni kamil yapmak istiyor demeli. Ve bu şekilde musibetlere karşı da sabır göstermeli. Ey Resulüm, sabret, sana bir takım musibetler isabet edecek, sabredeceksin Hazreti Musa gibi. Hazreti Musa'ya gelen musibet sadece Firavun'dan mı geldi? Firavun'dan daha fazla kendi ümmetinden geldi. Kendi ümmeti bir baş belasıydı. Her zaman itiraz ederlerdi. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı sık sık anlatır peygambere. Kitapta sık sık Hazreti Musa'ya temas vardır. En çok zikredilen kavimdir Hazreti Musa'nın kavmi. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle hep Musa'yı hatırlatmak ister. Hep İsrailoğullarının ahlaksızlığını hatırlatır. Ve siz öyle olmayın ey ümmeti Muhammed demek ister. Onların ahlakıyla ahlaklanmayın sakın. Onlar böyle olduklarından dolayı ümmet olmaktan çıktılar ve onlara verilen şeref geri alındı. Sizden de geri alınır, unutmayın bunu. O yüzden sürekli hatırlatılır bize. Hazreti Musa ve ümmeti. Ey Resulüm sabret. Musa'nın sabretmesi gibi, Nuh'un sabretmesi gibi, İbrahim'in sabretmesi gibi, İsa'nın sabretmesi gibi, Ulul Azm peygamberlerin, azimli peygamberlerin sabretmesi gibi sen de sabret. Çünkü sonunda ve refa'na aleke zikrak. Senin şanını yükselteceğiz, merak etme. Sen o çektiklerinin karşılığını ahirette almak için çekiyorsun. Rabbinin rızası için çekiyorsun, cennet için çekiyorsun ama bilesin ki bu dünyada da senin şanını, şerefini yükselteceğiz. Sabret ey Resulüm. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Peygamber'e sabretmeyi emretti. Sabır elbette ki iman ile mümkündür. İman etmemiş insanlar nasıl sabredebilirler? Müslüman da sabreder, kafir de, ama kafir feryadı figan ettikten sonra, haftalar sonra, aylar sonra, yıllar sonra sabreder. Akıllı Müslümana gelince musibetin başına geldiği ilk andan itibaren sabreder. Çünkü o musibet Rabbinin izni olmadan kendisine gelmemiştir nasılsa. O halde mesele yoktur. İster isyan et, ister feryat et. İstersen sabret, sonuçta Allah'ın dediği olacak madem. Allah Azze ve Celle belki de sen örnek yapmak istiyor. Belki de günahlarını ahirete bırakmak istemiyor. Bu dünyada kefareti zunub olarak, günahlarına kefaret olarak sana o musibeti veriyor. Bu şekilde bakacak olursa insan meseleye, sabretmesi kolay olacaktır. Ey Resulüm sabret ve günahların içinde tövbe istiğfar et. Allah Azze ve Celle bunları buyurduktan sonra اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ O Allah'ın ayetleri konusunda hiçbir delilleri olmadığı halde kendilerine gelmiş olan hiçbir delilleri bir sultanları olmadığı halde tartışanlar var ya kafalarından konuşanlar var ya Allah'ın ayetleriyle ilgili hiçbir delil elinde olmadığı halde kendisine hiçbir delil gelmediği halde demek ki gelmiş olana karşı konuşabilmek için bir başka gelmiş olan delile ihtiyaç var. Demek ki vahye karşı akıl yürütmek doğru olamaz. Çünkü akıl bazen isabet eder bazen edemez. Halbuki Allah'tan gelende hata ihtimali yoktur. Çünkü onun ilmi sonsuzdur. Madem öyledir, sonsuz ilim sahibinden bir delile ihtiyaç vardır. Sonsuz ilim sahibinden bir şey gelmemişken, Allah'ın ayetlerine karşı mücadele verenler, hadlerini aşanlar, denilmek isteniliyor ki, Allah'ın ayetleriyle ilgili konuşurken başka bir ayete dayanmalısınız. Kafanıza göre konuşamazsınız. Allah'ın ayetleriyle ilgili bir mevzuyu münakaşa ederken, münazara yaparken demek ki başka bir ayete dayanacaksınız. Ya da sahih bir hadise dayanacaksınız. Ayetleri açıklayan bir hadise dayanacaksınız. Yani size gelmiş olan bir delile dayanacaksınız. Kafanıza göre değil yani. Olur ki Allah katındaki doğru sizin kafanıza gelen şey olmayabilir. Din akıl dinidir derler ya hani. Din elbette akıllı insanlara gelmiş ama illa da benim aklıma uyacak diye bir kanun yok. Dinin bütün hükümleri benim aklıma göre gelmek zorunda değil. Benim aklım her şeyi anlayamayabilir. İnsan bunu kabullenmeli. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin hükmü kendi aklına uygun olmadığı için reddedenler, hakikatte mutlak akla sahip olmadıkları halde hadlerini aşan kimselerdir. Senin aklın mutlak akıl mı ki? Senin aklın hatasız akıl mı ki? Senin aklın nefsinin baskısı altında değil mi ki? Senin aklın şeytanın tesiri altında değil mi ki? Senin aklın insanların ve ideolojilerin ve televizyonun, medyanın baskısı altında değil mi ki? Senin aklına her hakikat uymak zorunda mı ki? Aklını putlaştıranlar. Allah Azze ve Celle burada bu kelimeyi neden seçiyor? Normalde bu kelime, Arapça mantığıyla düşünecek olursanız bu kelimenin burada bir işi yok aslında. Arapça olarak düşünülecek olursa bu kelimenin burada hiçbir gereği yok gibi gelir insana. Bir Arap konuşurken bu kelimeyi asla kullanmaz. Şu kelime yani bir gayri sultanın etahum kelimesini. Onlara gelmiş olan bir delil, bir sultan gelmiş olan. Arap elinde bir delil olmadan der mesela. Allah Azze ve Celle özellikle etahum kelimesini ilave eder. Kendilerine gelmiş olan, onlara gelmiş olan bir delil. Yani gelmesi lazım. Kafandan uydurmakla değil yani. Yani Allah'ın ayetlerine karşı konuşurken senin görüşünün ehemmiyeti yok. Ayetlere karşı mücadele ediyorlar. Denilmek isteniliyor ki ayetlere karşı mücadele edemezsiniz. Ayetler üzerinde münakaşa ediyorsanız o zaman size gelmiş başka bir delile dayanacaksınız. Yani Kur'an'ı tefsir ederken başka ayetlere dayanacaksınız. Ayetler üzerinde münazara ederken başka ayetlere, hadislere dayanacaksınız. Size gelmiş olan delillere dayanacaksınız. Yani siz sadece akıl yürütmek suretiyle ayetlere mana veremezsiniz. Bir takım başka delillere dayanmak zorundasınız. Elbette aklınızın bir yere kadar bir değeri var. Ama aklınızla Allah'a karşı mücadele veremezsiniz. Çünkü Allah sonsuz akla ve ilme sahip. Seninki öyle değil. Haddini bilmek zorundasın. Sen kulsun. Sen yaratılansın. O yaratan. Senin aklına her şey sığmaz ki, onun ilmi senin aklına nasıl sığsın? Bardağın içerisine okyanus sığar mı? Allah'ın ilmi okyanus, insanınki bardak bile değil. Nasıl sığdırmak istiyorsun? Hangi yetkiyle? Ben anlamıyorsam böyle bir şey yoktur diyenler. Ben reddediyorsam, benim aklım reddediyorsa o halde bu yanlıştır diyenler. Hadlerini aşmış olmaktadırlar. Bu kul olmak değil. Bu kendi aklının derecesini ölçemeyen akılsızın tavrıdır. Halbuki akıllı insan aklının birçok şeye ermediğini bilen adamdır. Akıllı adam dün anlamadığını, yarın anladığını defalarca görmüş adamdır. Talebe bugün ders çalışırken anlayamadığı meseleyi bir ay sonra anlar. Bir ay sonra anlamadığını bir sene sonra anlar. Bunu her gün hayatımızda görürüz. Bizim gibi insanlar tarafından o kitaplar yazılmıştır. Bizim gibi insanlar tarafından o matematikler, fizikler, kimyalar, o kitaplar meydana getirilmiştir. Biz onu bile anlayamıyoruz. Bizim gibi insanlar tarafından yazıldığı halde. O insanlar nasıl o dereceye geldiler? O işin üzerinde uzmanlaşarak, ömürlerini vererek. Demek ki bir anda anlayamadığın bazı şeyleri ona ömrünü verdiğin zaman ancak anlayabilirsin. Peki sen her hakikate ömrünü verdin de mi anlamadın? Birkaç saniye düşünür düşünmez hemen itiraz ederler. Birkaç saniyede hemen uzman mı olacaksın? Bazı meseleleri 30-40 yılda ancak anlıyorsun, vicdansız adam. Bazı meseleleri 60 sene sonra anlıyorsun. Ama Allah'ın ayetlerine gelince 60 saniyede anlamadan yoktur böyle bir şey diyorsun, kabul etmiyorum diyorsun, aklıma sığmıyor diyorsun. Sen aklını putlaştırmışsın. Senin aklına uymak zorunda mı hakikatler? Sen aklını hakikatlere uydurmak zorundasın. Hakikat senin aklına uymak zorunda değil. Çünkü senin aklın nefsinin baskısı altında, şeytanın baskısı altında, çevrenin baskısı altında, medyanın baskısı altında. Senin aklın özgür bir akıl değil. Hem olsa bile kısıtlı bir akla sahipsin. Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenler, kendilerine bir delil gelmediği halde, yani o zaman nasıl konuşmuş oluyorlar bunlar? Kafalarından konuşmuş oluyorlar. Demek ki Allah'ın ayetleri konusunda konuşurken delil lazım. Mesela filan ayet mensuhtur diyebilmek için, yani hükmü kaldırılmıştır, nesh edilmiştir diyebilmek için demek ki başka bir ayet lazım veya sahih bir hadis lazım. Aksi halde iddia edilemez yani. Nesih iddiası boş olur o zaman. Çürük bir iddia olmuş olur. Taksis iddiası da aynı şekilde. Şu ayet şuna taksis edilmiştir. Şunun için geçerlidir sadece diyebilmek için, umumu içine almaz diyebilmek için, taksis iddiasında bulunabilmek için başka bir delile ihtiyaç vardır. O delil olmadan taksis iddiasında bulunulamaz. Nesih iddiasında bulunulamaz. Veya buna benzer mesela mukayyet iddiasında bulunulamaz. Ayeti umum olarak anlamak mümkün ise, mutlak olarak ya da anlamak mümkün ise o şekilde anlamak zorundasın. Yok bu ayet mutlak değildir, mukayyettir diyebilmek, takyid edilmiştir, sınırlandırılmıştır. Şurada geçerlidir, burada geçerli değildir diyebilmek başka bir ayetle veya hadisle mümkündür. Tahmini olamaz yani. Tahmini olamaz, bir delil gelmesi lazım. Nakil ile olur yani. Nakil olmadan olmaz. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle bakın ne diyor? Bi gayri sultanin etahum. Onlara gelmiş olan bir sultan, bir delil onlara gelmiş. Demek ki gelmesi lazım. Demek ki gelmiş olan delillere önem vermek lazım. Kendi aklımızı ondan sonra o delilleri anlamak için kullanmamız lazım. Yoksa aklımızı o delillerin üzerinde görmemek lazım. Çünkü akıl anlayamayabilir. Delil ne diyorsa odur doğrusu. Delilin dediği önemli. Bizim aklımızla varabileceğimiz hakikatler var, varamayacağımız hakikatler var. Gelen delillere bakın demek istiyor. Kur'an'a bakın, sahih hadislere bakın. Gelen delillere bakın. Kafanıza göre konuşmayı bırakın da gelen delillere bakın. İşte o yüzden gelen delillerle bizim aramızı koparmaya çalışıyorlar. Gelen delil Kur'an mesela. Kur'an'ı elimizden almak, uzaklaştırmak istiyorlar. Kendilerine göre bir takım yorumlar katıyorlar. Bize gelmiş olan o delili bize karartıyorlar. Gelmiş olan delil ile aramızı koparıyorlar. Gelmiş olan delil mesela hadislerle aramıza mesafe koymak istiyorlar. Hadisleri bizden koparmak istiyorlar. Hadisler üzerinde hep zanlar ve şüpheler meydana getirmek istiyorlar. Ne bileyim ben hadistir gibi bir takım laflar söylemek suretiyle. Sen mektepte okurken hoca tahtada bir şey anlatıyordu matematikten mesela. Sen biliyor muydun da kabul etmiştin? O formülü anlamış mıydın sen? Pisagor bağıntısını anlamış mıydın da kabul etmiştin? Binom teoremini anlamış mıydın? Kabul etmiştin ama. Her işin uzmanı var. Uzmanına sormuştun. Uzman öyle diyorsa kabul etmiştin. Neden muhaddislerin sahih hadis dediğini kabul etmiyorsun? O işin de uzmanları var. Ben ne bileyim hadistir demekle olur mu? Tabii ki sen bilmiyorsun. Tabii ki uzmanları var. Tabii ki onlara soracaksın. Her işin uzmanı var. Bundan daha doğal ne olabilir? Arabası bozulan araba tamircisine gider. Gözünde arıza olan göz doktoruna gider. Kulağında arıza olan kulak doktoruna gider. Her işin uzmanı var. Her meselede bunu kabul ediyorsun da hadislere gelince mi kabul etmiyorsun? Allah Azze ve Celle gelen delil diyor. Gelen delil. Kafanızdan uydurduğunuz delil değil yani. Böylesi meselelerde gelen delillere bakın diyor. Çünkü aklınızdan çıkardığınız bir takım şeyler doğru da olabilir, yanlış da olabilir. İddia edemezsiniz. İlla ki doğrudur diyemezsiniz. Müştehid-i mutlak olan İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler bile benim dediğim doğrudur. Çıkardığım bu çıkarım, bu istinbat, bu içtihadım doğrudur ama yanlış da olabilir diyorlardı. Doğrudur bana göre doğru. Ama yanlış da olabilir diyorlardı. Muhalifimin görüşü, diğer mezhebin görüşü bana göre yanlış. Ama doğru da olabilir diyorlardı. Hiçbirisi o müştehid-i mutlaklar bile ben diyorsam budur demiyorlardı. Çünkü aklın ürünüdür. İçtihat. Aklın ürünü olduğu için çok iddia edemezsiniz. Bir delil varsa gelmiş olan bir delil. İsterse haber vahid olsun, isterse haber vahid olsun, bir kanaldan gelmiş olsun ama sahih olmak şartıyla, bir kanaldan gelmiş olsa bile, yani bir silsile ile gelmiş olsa bile, yani mütevatir olmasa da, meşhur olmasa da, bir kanaldan da gelse, gelmişse ve sahih ise, o içtihattan üstündür. Kafanıza göre yapacağınız yorumlardan üstündür. O haber vahid bile olsa sahih olmak şartıyla insanın kendi içtihadından üstündür. Çünkü o gelen delildir. Seninkisi ise kafandan ortaya koyduğun doğru olma ihtimali de olan yanlış olma ihtimali de olan bir görüşten ibarettir. Gelen görüşten daha üstündür. Gelmiş olan sahih bir yolla gelmiş olan delil senin aklından benim aklımdan daha üstündür. Böyledir. Gelen delillere bakmak icap eder. İşte böyle olanlar ellerinde kendilerine gelmiş bir delil olmadığı halde
kafalarından konuşup mücadele edenler. Dolayısıyla ellerinde bir delil olmadığı halde gelmiş olan bir delil, olmadığı halde konuşanlar, kafalarından konuşanlar sınıfındandırlar. Allah'ın ayetleri hususunda kafalarına göre mücadele edenler sınıfındandırlar. Allah Azze ve Celle bizi o hususta ikaz etmiş oluyor. Bunlara benzemeyin demek istiyor. Öyle kimseler ki böyle yapıyorlar. Yani siz de onlar gibi olmayın. Bir mesaj veriliyor. Böyle kimseler, siz onlar gibi olmayın. Onlar in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Onlar ancak kavuşmaları mümkün olmayan bir kibre sahip olan kimselerdirler. Böyle olanlar. Ellerinde kendilerine gelmiş bir delil olmadığı halde kafalarından mücadele edenler, kafalarına göre konuşup münazaralar yapanlar, akıl yürütmeye kalkanlar. Halbuki aklı da demin ifade ettiğim gibi birçok şeyin baskısı altındadır. Böyle yapanlar var ya ey Resulüm, işte onlar göğüslerinde yani kalplerinde kibir olan kimselerdir. Onların kalplerinde kibir vardır. Öyle bir kibir ki ona ulaşmalar da mümkün değil. Yani kendilerini olduklarından fazla görürler. Şöyle görürler, böyle görürler. Halbuki o seviyeye gelmeler de mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir kibre sahiptirler. Kibir nedir? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün kibri anlatıyordu. Bir adam dedi ki ya Resulallah, ben elbisemin güzel olmasını bile severim. Ayakkabımın güzel olmasını, ayakkabımın bağının bile güzel olmasını severim. Bu da kibir mi ya Resulallah? Buyurdu ki Allah güzeldir, güzeli sever. Bu kibir değil. İnsan kendini güzelleştirse Allah bundan hoşnut olur. Çünkü Allah yaratmış. Allah kendi yarattığının güzel olmasını ister. Allah güzeldir, güzeli sever dedi. Bu kibir değildir ama kibir nedir size haber edeyim mi? Buyur ya Resulallah dediler. Buyurdu ki kibir hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir. Hak sana söyleniyor. Anlıyorsun ki bu haktır ama lafı uzatıyorsun hala. Bir türlü ha öyle mi ben bilmiyordum tamam diyemiyorsun bir türlü. Öyle mi? Ben bilmiyordum diyemeyen adamda kibir vardır. Kendisine hak söyleniyor. Ama o hala konuşuyor. Hala itiraz ediyor. Ama. Hiç aması bitmiyor. Neden? Çünkü kibir var. Lafı uzatması ondan. Kabullenemiyor. Ondan da lafı uzatıyor. Demek ki benimki yanlışmış. Kusura bakmayın. Ben öyle biliyordum. Demek zoruna gidince lafı uzatıyor. Aslında lafı uzatmak, hakkı kabul etmemek kibirden kaynaklanır yani. Bir de insanları küçük görmek, kendini bir şey zannetmek. Halbuki kim Allah katında daha değerli bilmiyoruz. Kim daha değerli bilmiyoruz. İnsanların değer verdiği insanlar mı daha değerli Allah katında? Yoksa kimsenin değer vermediği bir gariban adam mı Allah katında daha değerli? Bilmiyoruz. İnne ekremekum indallahi etkakum. İçinizde en üstün olanlar kimler? Etka olanlar, en takva sahibi olanlar. Dolayısıyla en takva da kimdir bilemeyiz ki. Takvanın yeri kalptir, kalp de bilmiyoruz ki. O halde kimse kimseye karşı ben sana üstünüm havalarına giremez. İnsanın neyi var ki kibirlenecek? Her şey Allah'ın. Allah'ı övmek lazımken kendini övüyor. Güzelliğiyle övünen güzelliğini kendisi mi yarattı? Malıyla mülküyle övünen o malı mülkü kendi mi yaratıyor? Aklıyla zekasıyla övünen o zekayı kendisi mi kendine verdi? Türklüğüyle, Kürtlüğüyle, Araplığıyla övünen babanı sen mi seçtin be adam? Neyin var da neyinle övünüyorsun?
İnsanın yaptığı ne ki? Bir elmanın oluşumunda insanın katkısına kadar bir düşünün. Tohumu yaratan Allah, toprağı yaratan Allah, suyu yaratan Allah, gübreyi yaratan Allah, havayı yaratan Allah, güneşi yaratan Allah, yağmuru yağdıran Allah. Sen ne yapıyorsun? Sen götürüyorsun gübreyi, onun dibine koyuyorsun. O gübreyi yaratan da Allah, seni yaratan da Allah, elini yaratan da Allah, sana o kudreti veren de Allah. Sen nesin? Sen bir hiçsin. İnsan bir hiçtir. Hiçliğini anlayan yükselmiştir. Hiç olmak yükselmektir. İnsan hiçliğini anlamalı evvela. Hiçliğini anlayan adam aslında o zaman var olmuş demektir. Var olmak isteyenler yok olmalılar. Hiç olmalılar. Hiç olamayanlar yok olamamışlardır. Yok olamayanlar da var olamazlar. Yokluğunu anlamamış, hiçliğini anlamamış adam aslında yoktur. İnsan ne zaman hiç olduğunu anlar, o zaman değer kazanır, varlık kazanır, varlığının bir manası olur. İnsan neyine kibirlenir? Hiçbir şeyi kendi yapmıyor aslında. Sadece kendisine cüz'i bir irade verilmiş. Veren de yine Allah. O iradesiyle bir şeyler yapar. Her şeyi veren Allah, aklı veren de Allah, iradeyi veren de Allah. İnsan bütün bunlardan ötürü Rabbine şükretmeli, onu övmeli. Nasıl kendini över? Nasıl kendini över? Bu çok garip bir şey. Kibir, yanlış olmanın ötesinde çok saçma bir şeydir aynı zamanda. Çünkü insanın hiçbir şey insana ait değil. Hiçbir şey sana ait değil ki kendini övüyorsun, kendini bir şey zannediyorsun. Sende ne varsa hepsini Allah sana verdi. Sen neyi yarattın? Anlatılır. Bir adam bir yetkili insanla, mesela vali olsun diyelim ki, görüşmeye gitmiş. Kapıdaki nöbetçiler, görevliler görüştürmemişler. Vali efendinin işi var, meşguldür demişler. Adam onlarla tartışmış. Ses çoğalmış. Vali dışarıya çıkmış. Ne oluyor demiş. Demişler, efendim bu adam gelmiş sizinle görüşmek istiyor. Biz de vali efendi meşguldür diyoruz, laf anlamıyor, gitmiyor. Bizimle tartışıyor. Vali demiş ki, söyle ben valiyim, derdin nedir? Demiş ki, vali bey ben bir şey merak ettim de onun için geldim. Siz bu kadar mevki makam sahibi olmuşsunuz, derecelerden geçmişsiniz, en son vali olmuşsunuz. Merak ettim, acaba biraz daha yükselseydiniz ne olurdunuz? Vali diyor, mesela bakan olurdum. Biraz daha yükselseniz diyor, başbakan olurum. Biraz daha yükselseniz diyor, cumhurbaşkanı olurum. Biraz daha yükselseniz diyor. Hiç diyor vali. Yani daha ötesi yok ki. Adam diyor ki, vali bey, ben senden üstünüm demek ki. Ben zaten şu anda bir hiçim, sen daha hiç olacaksın. Bakayım olabilirsen. Ben zaten hiç olmuşum şu anda, ben bir hiçim, sense daha valisin. Ben senden üstünmüşüm demek ki. Adam meğer bir cahil adam değil, bir alimmiş. Valiye gelip, yani kibirlenme vali efendi, hiç olmak vali olmaktan daha büyüktür demek için gelmiş. Sen vali olmayı bir şey zannediyorsun. Hiç olmak vali olmaktan da, reis-i cumhur olmaktan da daha üstündür. Onu demeye gelmiş. İnsanın neyi var da insan kibirlenir? Mal sahibi olanlar kibirlenirler, makam sahibi olanlar kibirlenirler. Bunları kendilerinden görürler çünkü ilim sahibi değildirler. İlim sahipleri Bilirler ki her şey Allah'tandır. O yüzden Allah Azze ve Celle genellikle mal sahiplerini ve makam sahiplerini uyarır. İlim sahipleri zaten onu bildikleri için onların ikaza ihtiyacı azdır. Daha ziyade mal ve makam sahipleri ikaz edilir. Kendilerinden bilmesinler diye. İnsan Kur'an-ı Kerim nasıl başladı? Alak suresiyle İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Allah Azze ve Celle insanı alaktan yarattığını ifade eder ikinci ayette. Alak suresinin ikinci ayetinde Allah önce birinci ayette kendisini tanıttı bize. Oku yaratan Rabbinin adıyla, yaratan ve de Rab olan bir Allah. Yalnız yaratan değil, aynı zamanda Rab olan, kanun koyan bir Allah. Kendini tanıttı bize. Sonra ikinci ayette de insana insanı tanıtır. İnsan nedir? Allah böyle birinci ayetteki söylendiği gibi. Peki insan nasıldır? Halakal insana min alak. İnsan da böyle. Alaktan yarattı insan Allah. Alak nedir? Embriyo, spermle yumurtanın birleşmesi. Yani sen mayan bu, bunu unutma demek istedi. Ne güzel bir başlangıç. Vahyin başlangıcı. Kur'an'ın ilk iki ayeti. Allah birinci ayette kendisini tanıtır. İkinci ayette de insana insanı tanıtır. Ne güzel bir başlangıçtır. Bundan daha güzel, daha özet bir başlangıç. Düşünebiliyor musunuz? Allah kendini tanıtıyor, yaratıcı ve Rab, kanun koyan bir Allah. İnsan da alaktan yaratılmış, haddini bilmeli. Dünyaya geldiği zaman benim dediğim olacak dememeli. Güçlü kuvvetli olduğu zaman, makam sahibi olduğu zaman, zengin olduğu zaman benim dediğim olacak dememeli derse Firavun olur, Nemrut olur, Karun olur. İşte Allah Azze ve Celle bize bizi tanıtıyor ama insan bunu unutur. Alaktan yaratıldığını, başka ayetlerde çamurdan, topraktan yaratıldığımız ifade edilir. Spermden yaratıldığımız ifade edilir. Bunlar insanın yaratılışının aşamalarıdır. Kimi ayette sperm der, kimi ayette alak der, kimi ayette çamurdan der. Bunlar hep insanın yaratılışının bir aşamasıdır. Aşamalarını bize söyler. Aralarında bir çelişki söz konusu değildir yani. Böylece insana şu mesaj verilir. Ey insan sen busun. Haddini bil. Ama insan bunu unutur. Kelle. Alak suresinin devamında. Kelle innel insane le yetgâ erra'ahu stagne. Hayır, insanoğlu azar, azgınlık yapar, tuğyan eder, haddini aşar. Çünkü kendini müstahni görür. Benim öğüde ihtiyacım yok der. Benim aklım bana yeter der. Halbuki aklı kendisine yetmez. Yetseydi dünya bugün bu halde olmazdı. Her yerde anarşi, her yerde haksızlık, hırsızlık, namussuzluk, terör, her yerde. Eğer insana aklı yetseydi dünya bu hale gelmezdi. Bugün insanın yaptığını hayvan yapmaz. Demek akıl yetmiyor. İnne aleyna lel huda buyurulması bundan. Hidayet bizim üzerimize vazife diyor Allah. Azza ve celle. Hidayet bizim üzerimize vazife. Aklınızın böyle bir görevi yok, böyle bir yetkisi yok, böyle bir haddi yok. Aklınız hidayeti her zaman göremeyecektir. Hidayet yolunu göstermek Allah'a mahsustur. Ama insan bunu unutur ve kibirlenir. Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edenler neden mücadele ederler? Kibirlerinden dolayı diyor ayet. Ama biz Kur'an'dan öğreniyoruz ki başka sebepler de var. Burada bu söyleniyor. Ayetler açıklıyor tabii ki. Başka ayetlerde Allah Azze ve Celle bize şu mesajı veriyor. İnsanlar aslında hayatlarını değiştirmek istemedikleri için de inkar ederler. Çünkü bunlar Allah'ı kabul ediyorlardı. Bu ayette bahsedilen insanlar yani müşrikler, putperestler ve diğerleri. Ateist olmayanlar, yani hepsi de Allah'ı kabul ederler. Ama bunlar peygamberi kabul etmezler, bunlar kitabı kabul etmezler, bunlar ahireti kabul etmezler. Neden? Çünkü bunlar hayatlarına karışan bir Allah istemezler.
Bunların istediği Allah onlara karışmayan bir Allah olmalı. Sadece yaratan, rızık veren, merhamet eden, tevbeleri kabul eden bir Allah olmalı. O kadar dünyaları idare eden, kainatı idare eden, galaksileri idare eden, yağmuru yağdıran ama insana karışmayan bir Allah istiyorlar.
İnsanın ne kılık kıyafetine karışan, ne yemesine içmesine, ne ona farzlar koyan, ne haramlar koyan, ne de onlara ahirette hesap soracak olan, böyle bir Allah istemiyorlar. Bunların ayetler konusundaki bu mücadeleleri, aslında hem kibirlerinden kaynaklanıyordu, hem de hayatlarını değiştirmek istemediklerinden kaynaklanıyordu. Hesap soran bir Allah istemiyorlardı. Yani bunlar özgür olmak istiyorlardı. Peki oluyorlar mıydı? Hayır. İnsan özgür olmak istedikçe köleleşir. Müslüman Allah'a kul olur, Allah'a itaat eder, özgürleşir. Kafir Allah'a itaat etmek istemez, özgür olmak ister, köle olur. Neyin kölesi? Şeytanının kölesi olur, nefsinin kölesi olur. Allah'ın dediğini yapmaz, şeytanın dediğini yapar. Daha mı iyi oldu şimdi? Allah'ın dediğini yapmaz, nefsinin dediğini yapar. Daha mı iyi oldu şimdi? Allah'ın dediğini yapmaz, insanların dediğini yapar. Kralların dediğini yapar, devletlerin dediğini yapar. Be hey adam, Allah'ın dediğini yapmıyordun, sen insanların dediğini yapıyorsun, yazıklar olsun sana. Maşallah ne kadar da kibirlisin. Hani senin kibrine ne oldu? Allah'ın ayetlerine karşı bile kibirliydin, kabul edemiyordun. Ben deyip duruyordun. Benim aklım diyordun. Benim aklım bunu kabul etmiyor diyordun. Her şeyi söylüyordun. Anlamak istemiyordun. Hayatını değiştirmek istemiyordun. Özgür olmak istiyordun. İstediğin gibi her harama girmek istiyordun. Peki bu kadar Allah'a karşı bile kibirliydin, Allah'a bile itaat etmiyordun. Şimdi insanlara itaat ediyorsun. Hani senin kibrine ne oldu? Çok kibirliydin hani. Sana kimse bir hatanı bile söyleyemezdi. Çok kibirliydin. Şimdi insanlara kulluk yapıyorsun. Allah'a itaat etmiyorsun, insanlara itaat ediyorsun. Kur'an'a itaat etmiyorsun, ideolojilere itaat ediyorsun. Hani sen kibirliydin, çok gururlu bir adamdın. Nereye gitti senin bu gururun? Kibirlinin hasmı Allah'tır. İnsan kibirli olduğu zaman onun hasmı Allah olur. Allah bunu affetmez. Allah Azze ve Celle nice günahlar affeder ama hadiste buyuruluyor ki kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremeyecek. Cennetin kokusunu da almayacak. Cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden duyulur. Kibirli olan adamı Allah onun cezasını çektirmeden cennetin kokusunu bile koklatmayacak. Çünkü İnsan mesela başka bir takım günahlara girse belki Allah bağışlar. Ama bu kibir, ama kibir. Gizli bir şirktir kibir aynı zamanda. Gizli şirktir. Çünkü kibir sahibi olan insan ben der, ben yaptım, benim der. Böyle. Hali budur. Yoksa kibirlenemez ki. Allah'ın dese insan kibirlenemez ki. Allah'ınsa sen niye kibirleniyorsun? Allah'ın demiş olmuyor böyle insanlar. Bunlar halleriyle, varlıklarıyla, ifadeleriyle, bazen dille, bazen belki dille söylemiyorlar ama halleriyle bunu ifade ediyorlar aslında. Ben diyorlar aslında bunlar. Allah değil, ben yaptım demiş oluyorlar. Yoksa neyine kibirleniyor? Allah'ınsa sen niye kibirleniyorsun o zaman? Demek ki Allah'ın olarak bilmiyor. Demek kendinin olarak biliyor. İşte böylelerinin hasmı Allah'tır. Allah ona diyor ki senin mi benim mi? Senin mi benim mi? Senin hasmın benim bundan sonra. Ne demek bu? Sen bunu sürteceğim demek. Ceza amelin cinsinden. Kibirlenmek istiyorsun öyle mi?
Ben öyle mi? Tamam, o zaman sen burnu sürtülecek adamsın. İbret alem yapılacaksın. Ne kadar kibir varsa o kadar burnu sürtülür.
Her gün bir olayla başına bir şey gelir. Rezil rüsvay edilir. Kibirli insanlar bu dünyadayken rezil edilirler. Bunların cezası hep ahirete bırakılmaz. Bazı günahların cezası ahirete bırakılır ama bu kibir, kibrin cezası bu dünyadayken de verilmektedir. Affı da yoktur. Tövbe etmedikten sonra, çünkü kibirlinin hasmı Allah'tır. Allah Azze ve Celle yücelteceğine, kendini yüceltenler. Bu şekilde ey Resulüm onlara, o seninle Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenler, tartışanlar var ya, bil ki onlar böyle kimselerdirler, kibirli kimselerdirler ve hakikati görmek istemeyen kimselerdirler. Hayatlarını değiştirebilecek baba yiğit değildirler. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamadıkları için seninle tartışır dururlar. Yoksa onlara bir delil gelmiş de o delile dayanarak seninle tartışıyor değiller. Denilmek isteniliyor ki delilsiz tartışma, bilmediğin zaman da konuşma. Delilini biliyorsan konuş ve delil deyip de her şeyi delil zannetme. Aklından çıkardığın bir takım misalleri her zaman delil zannetme. İlmi deliller delildir. Hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan laflar, misallendirmeler delil değildir. Elma ile armudu kıyas edersen bu delil olmaz. Alakasız şeyleri söyleyip ondan sonra işte ben delil sundum zannetme. Delil ona denilmez. Sana gelmiş olan şeydir delil. Geldi mi o meselede bir şey? Gelmedi. O halde Allah'ın ayetleri hususunda bilgisizce tartışanlardan olma. Allah Azze ve Celle delilsiz tartışmayı men etmiş oluyor bu şekilde. O halde Müslümanlar birbirleriyle Allah'ın ayetleri hususunda bir mevzuyu münakaşa ederlerken mutlaka delilleri olmalı. Delilsiz konuşma ahlakını bırakmalılar. Bilmiyorsa o meselenin delilini araştırayım demeli. Bu alimin tavrıdır. Alim olan öyle konuşur. Bilmiyorsa bilmiyorum der. Bir araştırmam lazım der. Hatırlayamıyorum der. Cahil ise her konuda bilir bilmez konuşur. Bir marifet zanneder. Bilmiyorum demeyi gurur meselesi yapar. Halbuki böyle olanlar Allah Azze ve Celle öyle bir rezil eder ki daha sonrasında 50 defa özür dilese yine de rezillikten kurtulamaz. Ey Resulüm, senle münakaşa edenler böyle kimselerdir. Kibirlidirler ama o kibirlerine de ulaşmaları mümkün değil. Kendilerini öyle bir yerde görüyorlar ki mesela ona ulaşmaları mümkün değil. Mesela diyorlardı ki Mekke'nin müşrikleri, ya Muhammed sana mı kaldı bu iş? Peygamber gelse bu iki şehrin, yani Mekke ve Taif'i kastediyorlardı. Bu iki şehrin büyük insanlarına, zenginlerine gelir. Kala kala senin gibi bir yetime, öksüze mi kaldı bu iş? Öyle diyorlardı. Peygamberi beğenmiyor, peygambere karşı kibirlilik taslıyorlardı. Yani Allah peygamberlik verse bana verir ya da filana verir diyorlardı zenginler. Yani Velid bin Mughireler varken sana mı kaldı bu iş demeye getiriyorlardı. Kendilerini büyük görüyorlardı. Başka bir ayette buyuruyor ki, onların her birisi kendisine bir kitap, bir sahife verilmesini ister. Yani her birisi kendini senin gibi görüyor. Sen peygamber olduysan ben de olabilirim gibi düşünüyor. Her birisi kendine özel bir kitap, bir Kur'an verilmesini istiyor. Bu onların haddini aşmasıdır. Çünkü sen peygamber gibi değilsin. Ama kendini öyle görüyor adam. İşte kibir. Sana bu makam verildiyse bana niye verilmedi? Senin benden neyin fazla ki? Demek bir şey fazla ki Allah ona vermiş.
Allah'ın tercihini mi sorguluyorsun? Neden seni tercih etti? Neden seni Mustafa yaptı, seni seçti? Sen Allah'ı mı sorguluyorsun? Beni neden seçmedi de seni neden seçti? Allah'ı mı sorguluyorsun? İşte sen böyle kibirlisin diye seni seçmedi. Seçilenler mütevazi insanlardırlar. Seçilenler kendini hiç gören insanlardır. Kendini bir şey gören Allah seçmez ki. Peygamberimiz buyuruyor, isteyene vermeyiz. İsteyene, yani makam isteyene kastediyor. Makam isteyene, beni şu makama getir ya Resulallah diyene biz vermeyiz diyor. O yetkiyi, o vazifeyi vermeyiz. Çünkü o kendini bir şey zannediyor. Kibirli adamın kibri artar. Bu şekilde olan adama yetki verildiği zaman daha da kibirlenir. O yüzden kibirli adamın kibri artmasın diye isteyene vermeyiz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır peygamberler. Peygamberin ahlakı Kur'an ahlakı idi. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Peygamber Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıştır. İsteyene vermeyiz diyorsa Allah da öyledir demek ki. Allah da isteyene vermiyor. Neden sana verildi de bana verilmedi? Senin benden neyin fazla ki deyip kibirlenenler. Kendini peygamberle aynı kefeye koyanlar. Peygamberin geçirdiği imtihanları geçirsen dayanabilir misin? Hazreti İbrahim olsaydın, ateşe atılsaydın, bir an bile duraklamamayı, tereddüt geçirmemeyi, gözünü kırpmamayı başarabilir miydin? Oğlunu kes deseydi Allah sana, tereddütsüz eline bıçağı alıp çocuğunu yere yatırabilir miydin? Firavun'a git, anlat. Ölümü göze al denseydi sana, gidebilir miydin? Peygamberlerin geçtiği imtihanlardan diğer insanlar geçemezler. Normal insanlar ilkokul talebesi ise peygamberler üniversite profesörü gibi bir şey. Fıtraten, kabiliyet olarak özel yaratılmışlar. Çünkü insanların bu seçilmişlere, bu Mustafa'lara ihtiyaçları var. Her alanda seçilmişler lazım. Ama insanlar kendilerini onlarla aynı kefeye koyuyorlar. Sen onların geçtiği imtihanı boş ver. Sahabe-i kiramın geçtiği imtihana sokulsaydın, Bilal Habeşi'nin geçtiği imtihana girseydin, Ebu Bekir'in, Ömer'in geçtiği imtihanlardan geçebilir miydin acaba? Bırak peygamberi. İnsanlar hadlerini aşıyorlar, kibirleniyorlar ve kendini peygamber olmaya layık görüyorlar. Peygamberliği ne olduğunu bilmiyor. İnne senulkiye aleyke kavlen sakile. Sana bir kavlu sakil, ağır bir dava omuzlarına atacağız. Ağır bir yük vereceğiz sana ey Resulüm. Bu ağır yükü herkes taşıyabilir mi? Adam kendini öyle görüyor, kibirleniyor. Ayet öyle buyuruyor. Onların her birisi kendine bir kitap verilmesini, bir sayfa verilmesini isterler. Yani kendilerini seninle eşit görüyorlar ey Resulüm. Sana neden verildi, niye bize verilmedi diyorlar. Kibre bakın. Aslında bu yalnız peygamberle kendini eşit görmek değil, Allah'ı da suçlamak bu. Yani ya Rabbi sen yanlış iş yapıyorsun demek. O yüzden kibirlinin hasmı Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle böylelerine ağır cezalar vermektedir. Bu dünyada da vermektedir. Kibirli insanı Allah burnunu sürttükçe sürtmektedir. Bunlar böyle konuşuyorlar, kibirleniyorlar. Peki varabilecekleri şeyleri mi istiyorlar? Hayır. Mesela peygamber olmak istiyorlar. Varabilirler mi peygamberlik makamına? Hayır. Peki neden istiyorlar? Varamayacakları, varamayacakları şeyler. Mehum bir baliği yani. Baliğ olmaları mümkün değil. Ona ulaşmaları mümkün değil. Ama onu istiyorlar. Yani haddini bil. Varamayacağın makamlara neden göz dikiyorsun? Aynı kurbağanın inek olmaya çalışması gibi. Hatırlar mısınız?
ilkokul kitaplarında, ben hatırlıyorum ilkokulda Türkçe kitabında böyle bir hikaye vardı. Şimdiki kitaplarda var mı bilmiyorum. Böyle bir hikaye okumuştuk çocukluğumuzda. Kurbağa ineği görmüş. Ne güzel demiş, kocaman demiş. Ben de onun gibi olmak istiyorum demiş. Kendini şişirmiş. Biraz benzedim herhalde demiş. Kendini biraz daha şişirmiş, biraz daha şişirmiş. Herhalde şimdi tam benziyorum demiş. Biraz daha yapsam tamam demiş. Nerede? Kurbağa, inek olabilir mi? Biraz daha şişirmeye kalkmış, güm diye patlamış. Mehum bi baliği. Ona varmalar mümkün değil. Bir şey olmak istiyorlar, halbuki o mümkün değil. Kul olmak güzel bir şey. Kul olsana. Kul olmak en güzel bir şey. Allah'a secde etmek, acziyetini itiraf etmek, ona yalvarmak, ona dua etmek en güzel şeydir. Ama insan bu güzelliğin güzelliğini farkında değil. Makam sahibi olunca güzel olacak zanneder. Zengin olunca güzel olacak zanneder. Halbuki secde hepsinden güzeldir. Çocuk oyuncağı bir şey zanneder ya hani. Çocuk ruhlu insanlar bunlar. Makamı bir şey zannederler. Malı mülkü bir şey zannederler. Halbuki büyüdüğü zaman çocuklar artık oyuncağı verseniz almazlar. Tenezzül etmezler. Ben çocuk muyum derler. Aynen öyle. Makamı bir şey zannedenler, malı mülkü bir şey zannedenler, çocukların oyuncaklarla oynaması gibi onunla oynuyorlar da farkında değiller. Büyükler oyuncakla oynamamışlardır. Abdülkadir Geylaniler, İmam-ı Azamlar, peygamberler, Seyyid Kutuplar, Hasan el-Bennalar, Bediüzzamanlar oyuncaklarla oynamamışlardır. Bunların oyuncak olduğunu anlamışlardı. Büyümüşlerdi. Büyüyenler büyük şeylere kıymet verirler. Ey Resulüm sen festaiz billah bunlardan Allah'a sığın. Hem kibirden Allah'a sığın manasında olabilir bu ayet. Hem de kibirlilerden Allah'a sığın. Hem de kibirlilerin zulmünden de Allah'a sığın. Korkma ey Resulüm, görevini yapmaya devam et. Görevini yapmaya devam et, Allah seni koruyacaktır. Sen Allah'a sığın yeter ki. İnnehu huve's-semi'ul basir. Çünkü Allah semi'dir, basirdir. Her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Öyle birine dua etmeliyiz ki her şeyi işitmeliyim. Her şeyi işitmezse dua boşa gider. Öyle birisini, birisi için amel işlemeliyiz ki her şeyi görüyor olmalı. Her şeyi görmezse o zaman amellerimiz boşa gider. Namaz kılarsın mesela, eğer Allah basir olmasaydı, görmezdi, görmeseydi nasıl sevap verecek? Dua ederiz, tövbe istiğfar ederiz, Allah işitmese, semi olmasaydı, işitmezdi, işitmeseydi nasıl tövbemizi kabul edecekti? Dualarımızı nasıl işitecekti? O yüzden Allah'ın semi ve basir olması gerekir. Hem bu dünyada kullarının ihtiyaçlarını görebilmesi için semi olmalı, basir olmalı. Zor duruma düşmüş olan kuluna yardım etmek istiyorsa onu görebilmeli ki yardım edebilsin. Dua eden kulunu işitebilmeli ki ona yardım edebilsin. Aynı zamanda kafirlere ceza verebilmesi için de yine semi olması, basir olması lazım. Semi ve basir olmazsa nasıl görecek kafirleri? Nasıl işitecek kafirleri? Nasıl onların laflarını nasıl işitecek? Semî olmalı, basir olmalı ki ceza versin, mükafat versin. Yahudiler hakkında Kur'an buyurur ki, dediler ki Yahudiler, İnna Allah fakirun ve nahnu agniya. Allah fakirdir, biz zenginiz dediler. Allah cevap verir. Öyle ha? Senektubu ma kalu. Dediklerini yazacağız. Dediğinizi duyduk. Yazacağız. Semî olmasa nasıl duyacak, nasıl yazacak? Kullar böyle konuşurlar. Allah fakir, biz zenginiz. Yahudi lafı. Ya da Allah ve peygamberiyle ilgili hikayeler anlatırlar, şakalar yapar, fıkralar uydururlar. Senektubu ma kalu. İşitiyor çünkü Allah, dediklerini yazacağız. O yüzden Allah'ın semi ve basir oluşu Kur'an'da çok zikredilir. Madem semi'dir, basirdir, nereye kaçacaksınız demek yani. Yani yaptığını duymama ihtimali yok, görmeme ihtimali yok. Suyun içinde de yapsan görür, toprağın içinde de yapsan görür. Yaptığını görürse, işitirse o zaman nereye kaçacaksınız ey insanlar? O Allah'ın ayetlerine karşı mücadele verenler, tartışmalara girenler, akıl yürütenler, hiçbir şey bilmediği halde bence, bence, bence diye konuşanlar, o kibirli adamlar, Allah semidir, basirdir, nereye kaçacaksınız? Bir yere kaçamayacaksınız. O zaman ahirette hesabınız şiddetli olacak. Çünkü kibirliydiniz. Allah kibri affetmeyecek. Tövbe et. Tövbe et ki bu dünyadayken bağışlanasın. Yoksa ahirete kalacak olursa kibir orada affedilmeyecek. Çünkü gizli bir şirktir. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinin semi ve basir oluşunu burada zikrederken ne kadar güzel zikretmiş. Tam yerinde. Ayetlerin sonlarında ayetin mevzusuna uygun Esma-ül Hüsna'dan bir veya iki isim zikredilir genellikle. Ayetin konusuna uygun olan isim zikredilir. Burada Allah'ın ayetlerine karşı mücadele verenlerden bahsediliyor ya, Allah Azze ve Celle ona uygun bir sıfatını zikrediyor. Duyduk diyor yani. Kafanızdan konuştuğunuz yazıldı. Gördük yani, kameraya çekildi. Semiye çünkü Allah, basir çünkü Allah. Dolayısıyla ayetlerin sonlarındaki Esma-ül Hüsna'ya dikkat etmek lazım. Esma-ül Hüsna, orada o isim zikrediliyorsa bir bağlantı vardır ki o isim zikrediliyor. Bu bağlantıyı kuramayınca insan bazen birdenbire konu değişiyormuş zanneder. Alakasız bir cümle gibi zanneder. Bağlantıyı kuramadığındandır o. Kendi ilminin eksikliğinden dolayı Allah'ın ayetlerini bağlantısız gibi görür. Hatta haşa, bazıları saçma gibi de görebilir. Bağlantı kuramadığı için. Halbuki bağlantı vardır ama ben kuramıyorum herhalde bağlantıyı demeliydi. Allah onları da işitmektedir. Kendi cahilliğinden dolayı bağlantıyı kuramayanları, ben kuramıyorum herhalde demeyip kibirli kibirli konuşanları da Allah işitmektedir ve görmektedir. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan, İslam medeniyetini kurmak için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.